Ayrım 2. Fena Halde Leman. Attila İlhan. Sayfa 20. Eylül sonlarında bir gündü. Güneşin denizden yansıyıp İzmir'i erimiş cam aydınlığına boğduğu, bunaltıcı sıcağın tenimize ağda gibi yapıştığı bir gün. Ter omuzlarımdan sırtıma akıyor, ağzım kurumuş. İktisat sayfasına girecek haberleri gözden geçiriyorum. Haber merkezinin önerdiği bir başlık taslağı dikkatimi çekti. İzmir'de 3. holding kuruldu. Korkut Holding, Ekim başında faaliyete geçecek. İlginç bir haber. Türk Nattiyer Traktör Anonim Şirketi'nin başı çektiği bir şirketler grubu, Yaşar Holding, Fevzi Özaktan Holding'den sonra İzmir'in 3. holdingini oluşturmayı karara bağlamış. Başlıca hissedarları Muhlis Civan, Moiz Meşulan ve Leman Korkut. Konuyu derinlemesine işlemesini söylemek için iktisat muhabirini çağırmaya yelteniyorum. İç telefonda yazı işleri müdürü. Ankara muhabirimizle bağlantıdaymış. Bir diyeceğim olup olmadığını soruyor. Olmaz olur mu? Ankara karışık. Erim yönetimini iki yönden sıkıştırıyorlar. Adalet Partisi Demirel'in ağzından ara rejimi hırpalamaya başladı. Daha dün AP Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde söylediklerini manşete çıktık. Bir ülkenin mensupları milleti devletin idaresine iştirak etmiyorsa vatandaşlık nasıl olacaktır? Ayrıca hükümetin beyin takımı sorun çıkarıyor. İlerici yaldızıyla ortaya sürülen bakanların, uluslararası kredi kuruluşlarının, bu arada IMF ile Dünya Bankası'nın görüşlerini uygulatmaya çalıştıkları anlaşıldı. Uğraşları ekonomiyi duraklatmaya yönelik olduğundan mı ne tepki görüyorlar? Bu da onları tedirgin ediyor. Ben Ankara muhabirine başka bir talimat verdim. Amerikan Başkan Yardımcısı Spiro Agnew Ankara'ya gelecek, bizim çocuk gözünü dört açıp ziyaretin altında yatan gerçek nedeni öğrenmeyi başarmalı. Agnew'un Atina ve Ankara'ya gönderilmesi boşuna mı? Yunanistan'da albaylar cuntası egemen, Türkiye'de generallerin muhtırası. Çay söylesem mi? Eski İzmirliler aşırı sıcakta harareti soğuk meşrubatın değil çayın kestiğini söyler. Kesmesine kesiyor ama ne zaman içsem daha çok terliyorum. Yazı masamın camında ıslak ıslak parmak izlerim. Müessese müdürü çayımı karıştırırken odama girdi. Suratı kağıt beyazı. Merdiveni hızlı çıkmış nefes nefese. Derinliklerinde korku telsizlerini yanıp söndüğü Tatar gözleriyle beni tepeden tırnağa süzdü. Boğuk boğuk, şimdi haber aldık dedi. Sıkı yönetimden sizi tutuklamaya geliyorlar. Jeep yola çıkmış. Güçlü bir el sanki ensemden sımsıkı kavradı. Haber merkezinde ısrarla çalan telefonu, kapısı açılınca teleks odasından dışarıya vuran gürültüyü her zamankinden farklı bir seçiklikle işittim. Gözlerimin önünde nereden nereye sona gözaltına alınışım. Kar tozuna benzer bir yağmur çiseliyor. Beyoğlu'nda dolaşıyorum, yalnızım. Saray sinemasının önünde iki sivil ansızın kollarıma girdiler. Birisi kulağıma eğilip müdüriyete kadar gideceğiz dedi. Kaç yıl olmuş? Elimdeki işi bırakmaksızın müessese müdürüne otursana dedim. Beni niye tutuklasınlar? Örgütlerle ilişkim olmadı, yazılarımı imzamla yazmıyorum. Cigara yaktı, kibriti tutan elleri titriyor. Gazetenin tutumunu dedi, tasvip etmediklerini biliyorsunuz. Karıma telefon etsem, saçma, gözaltına alınacağıma ilişkin ilk haber mi? Kim bilir kaçıncısı, hepsi asılsız çıktı, korkutup sindirmeyi amaçlıyorlar. Camlardan baktım, yoğun ışık konaktan Kadife Kale'ye öylesine yığılmış ki, parıltıdan doğru dürüst bir şey seçilemiyor, sırçadan bir şehir. Kadife Kale'nin üstünde krom mavisi gökyüzü. İç telefonda teleks odası, tamam abi, büyük balığı tuttuk, hava ve deniz kuvvetleri komutanları Demirel'e sert çıkmışlar, manşetlik haber. Ne diyorlar? Oho neler, haberin tamamı geçmedi, az sonra getiririz. Gece müdürünü aradım, arşivden Orgeneral Batur'un ve Oramiral Eyiceoğlu'nun resimlerini bulmasını söyledim. Müessese müdürü sanki götürülecek olan o yaslı yaslı cigara içiyor. Gözüm masamın üstündeki habere ilişince iktisat muhabirini çağıracağımı hatırlıyorum. Korkut Holding'e ilişkin bilgi alacaktık. Az şey bilmiyormuş, haberi uzun süredir kovaladığı kuşkusuz, sorar sormaz ayrıntıya girdi. Bir ay oluyor, Muhdis Bey Müsü Meşulam Leman Korkut'un teknesiyle Ege'ye açıldılar. İş orada pişirilmiş, üçü birkaç şirketin müşterek hissedarı. Holdingleştiler mi hesapları yuvarlaklaşacak, iştirakleri sayesinde başka şirketleri de kontrol edebilecekler. Bu çocuğu sevmem. Haber merkezinde kimse sevmez. Ağzı kerpeten ağzını andırır. Sımsıkı ve dudaksız. Gözlerine sanki zeytinyağı damlatılmış, kıvamlı, kaygan yeşil. Görevinde dürüst, çalışkan bile denebilir. Korkut Holding'e katılacak şirketleri bir çırpıda sıraladı. Başta Türknat, diğer traktör AŞ elbet, sonra traktör dağıtım şirketi, Egenat AŞ, sonra turizm alanına bulaştıkları şirket, Tursan AŞ, bir de Korbeş var, Korkut Meşrubat ve Biracılık Limited. Bu çok yeni, galiba iki Fransız firmasıyla anlaşmışlar, biri boyalı gazozcu, öteki biracı. Sormak görevimdi, sordum. Niye birinci sayfayı önerdiniz? Omuzlarını kaldırıyor. Yok, haber merkezi önermedi, idare öneriyor. Onurlandırmak amacıyla olmalı. Gazete bunlardan tonla ilan alır. Korkut Holding konusunda ayrıntılı bir dosya düzenlemesini söyledim. Leman Korkut'u kurcalamalı, kimin nesiymiş, serveti nereden geliyor, işin büyümesini örgütleyen o mu? İktisat muhabiri dediklerimi not edip çıktı. Müessese müdürü hemen telefona uzanıyor, yüzü hala beyaz, sesi boğuk. Kapıcıya sorsak mı? Belki gelmişlerdir. Laf, gelseler kapıda mı bekleyecekler? Çoktan çıkmış olurlardı. Sordu, gelen giden olmamış. Canı sıkılıyor. Aşırı telaşından utandığından mı? Bu defa da paçayı kurtardığımdan mı? Aşağıdan inlemeyle karışık bir uğultu. Üçüncü sayfa bağlanmış, asansörle mürettiphaneden matbaaya indiriyorlar. Geciktik mi? Güneş çılgınlığının billura dönüştürdüğü şehirden içeriye dolan ışık gözde zor seçilir civa tozları. Soludukça akkor dumanı yutuyoruz. Hep bulutlu bir akşamüstü tutuklanmayı düşünmüşümdür. İlk defasından bu yana kışları alınıp götürüldüğüm için mi? Böyle aydınlığın çileden çıktığı bir öğle sonu götürülmek. Yazı işleri müdürü gece müdürüyle geldi. Ellerinde telexten koparılmış demeçler, komutanların irili ufaklı resimleri. Dinliyorum. Bunalımın eli kulağındaymış. Kuvvet komutanları seslerini yükseltiyorlar. Hele Batur'un dedikleri akıllara ziyan. Birkaç manşet taslağı getirmişler. Göz atar mıymışım? Demeçleri aldım. Altı kırmızı kalemle çizili bölümleri yüksek sesle okuyorum. Türkiye'yi 12 Mart durumuna getiren çeşitli sebepler vardır. Ana sebep, milli irade sloganını kendine paravana edinen sandıksal demokratik neticelerle anayasal organlar ve elit düşünürlerin Türkiye sorunları ve çözüm yolları üzerinde birleşememeleridir. Güldüm. Öyle ya dedim. İşin kolayı halkı elit düşünürlerin, elit düşünürleri ise Amerika'nın yönetmesi. Yazı işleri müdürü onaylıyor. Ufak tefek, dazlak kafası gövdesine iri düşen bir adamdır. Yaz kış dumanlı güneş gözlükleriyle dolanır. Ne vakit yan yana bulunsak kendimi taşrada bir berber dükkanında sanırım. Aynı ucuz bahar kolonyası ve birinci cigarası kokusu. Herkesin yöntemi başka. O da çeyrek saatte bir kolonya dökünerek sıcakla savaşıyor. Bir yerde reformlar için oyalama ve taktik istemiyoruz demiş. Muhtıranın üçüncü maddesini işleteceğiz manasını taşımaz mı bu? Bence tehdit ediyor. Muhtıranın üçüncü maddesi unutulur mu? Daha 13 Mart sabahı gazeteden kesmiş, yazı masamın camı altına koymuşum. Bu husus süratle tahakkuk ettirilmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Telex odasına verdiğim talimatı hatırlıyorum. Cuntaları desteklediğinden Nixon yönetimine Amerika'da yöneltilen eleştirileri toplamalarını söylemiştim. Amerikan vergi yükümlüsünden hür bir dünya kurmak için alınan paralar, az gelişmiş ülkelerdeki kıyıcı cuntaları ayakta tutmaya nasıl harcanabilirmiş? Başkan yardımcısı Agnew'un Atina yolculuğu belki bununla ilişkili. Albaylara baskıyı gevşetmelerini önerecek, dikta koşullarını yumuşatmalarını. Peki Ankara'da komutanları önerisi ne olacaktır? İdariyi doğrudan doğruya üstlerine almaları mı? Hiç olmaz. Ankara muhabirini uyarışım bu yüzden. Telex odasını da. Bakıyorum telexçiler uyanık. Anadolu Ajansı, Ajans France Press'in bir Atina haberini geçti diyorlar. Agnew, Birleşik Amerika'nın Yunanistan'ı hür dünyanın gerektirdiği koşullar içerisinde görmek istediğini belirtmiş. Haberi sizin için ayırdık. Tamam diyorum, sağ olun çocuklar. Akşama kadar gelen giden olmadı. Sıkı yönetimin gazeteyi daha akıllıca bir çareye başvurup denetlemeye kalkışacağını çok geçmeden öğrenecektik. Yayınını yasaklamak. İlki 7, ikincisi 10 günlük iki kapatma kararı. Asıl duyarlı kişiyi ürkütmeye yetecekti. Gazetenin sahibine. 6.40 vapuruyla Karşıyaka'ya geçtim. Günün yorgunluğu dikkat bırakmamış, elimdeki romanı okuyamıyorum. Güneş bütün debdebesiyle batıyor. Batı ufkunda turuncudan bronz yeşiline renk fıskiyeleri, birbirinin içinden fışkırıp sessiz çağlayanlar oluşturarak kat kat dökülüyorlar. Çatalkaya zakkum pembesine çalan havai eflatun, deniz körfezin içlerine gelindikçe erguvan rengi, açık pencerelerden vuran akşam yeli geminin perdelerini yapraklandırıyor. Bir an dişimin ağrıdığı gece çeşmedeki moteldeyim. Ay ışığının çil gümüş lira aydınlığında Le Cormoran yaldızlı bir rüya teknesi. Yanıp sönen bir çakmak kıç güvertede Leman Korkut'un yüzünü çizip bozuyor. Düşündürücü güzelliği vahim bir yüz. Anlaşılan Yalnız İş Adamları Derneği'ne üye olmayı konuşmuyorlarmış. Aynı zamanda Korkut Holding'i örgütlüyorlarmış. Acaba Korkut Holding faşizme arka çıkan büyük sermaye olayına kanıt olabilir mi? Bunun için mi bu kadar üstünde duruyorum yoksa karımın dediği gibi Leman Korkut'un etkileyici kişiliğine mi takıldım? Ertesi gün, belki iki gün sonra, Yeni Asır'ın sosyete sayfasında gözüme ilişen haber sorunu yeniden gündeme getirdi. Soroptomistlerin Mogambo'daki balosu çok renkli geçti. Leman Korkut'a plaket verildi. Bir sürü resim birinde Leman Korkut plaketi alırken görülüyor. Varla yok arası bir gülümseme, dalgın bakışlar, pantolonlu bir gece kılığı. Sade fakat zarif, haberi bizim gazetede aradım bulamadım. Atlamış olabilir miyiz? Serpil sosyete ve moda muhabiri. Gözlüğünü çıkara taka atlamadığımızı gösteriyor. Resimsiz tek sütuna bir haber olarak kenara sıkıştırılmış. Serpil devrimcidir, üyesi olmasa da dev gence gönülden bağlı, silahlı eylemi eleştirdiğinden bana içerlediğini bilirim. Açıklaması inançları doğrultusunda oluyor. Rotary Kulüp, Lyons Kulüp, Soroptomistler ona göre dış sermaye çevrelerinin iç sermaye çevreleriyle bütünleşme çabalarının organları. Mogambo'daki baloda görevi gereği bulunmuş adam akıllı kalabalıklı diyor. İzmir'in en gözde aileleri, en şık kadınları oradalarmış. Olağanüstü bir müzik, ulu palmiyelerden süzülen yıldızlar vesaire. Cezaevlerinde devrimci gençler eziyet çekerken böyle bir balo gecesini yazmak içinden gelmemiş. Sordum, Leman Korkut'a neden plaket veriyorlar? Öksüz kız çocuklarına burs bağladı, okutuyor. Her yıl beşer kişiden 20 kişi, okulu bitirdiler mi fabrikalarında çalışacaklar. Dudağını büktü, kafaları ona göre ütülenir. Serpil yüzüne bakılır bir kız, gözleri taş kömürü siyahı, gülüşü akıllı, boyu bozu yerinde. Yüksek gazetecilik okullarından birinde okuyor. Derdi gözlükleriyle suratına yakışanı bulamaz, değiştirir durur. Bu defa yukarı uçları şakaklarına doğru incelen, handise üçgen mercekli acayip bir gözlük takmış. Camlarının ardında gözleri ateş saçıyor. Sosyete muhabiri olduğuna göre Leman Korkut'a değgin bilgileri olması gerek. İşbirlikçi bir kapitalist diye kesti attı. Karşıyaka'da oturuyor. Deniz Bostanlısı'ndaki yalı apartmanlarında. 4 daireyi içeriden birleştirmiş adeta saray. Çayda baloda görünmeyi sevmez. Soroptomistlere başkan olsun diye üstüne az düşmediler, kabul etmiyor. Sustu, sesinde belirgin bir hınçla ekledi. BMW spor arabasını kendi kullanır. Mercedes'le DS Citroen'in şoförleri ayrı. Bu yaz özel yatıyla Ege'de gezintiye çıktılar. O, sağ kolu Muhlis Civan, baba kız Meşulamlar. Yatın ismi bir garip, Fransızca galiba. Serpil dedim, sana özel bir görev. Leman Korkut hakkında bilgi toplayacaksın. Ne bulursan, belge, dedikodu, rivayet. Buna niye gerek gördüğümü ona açıklayacaktım sanırım, vakit kalmadı. Telex odası AP Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın meclis başkanlığına verdiği soru önergesini iç telefonla duyuruyor. Başbakan erim devlet memuru sıfatındaki komutanların açık ve kesin tutum ifade eden demeçleri için ne gibi tedbirler düşündüğünü belirtmeliymiş. Komutanların demeçleri yayınlanır yayınlanmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu istifa etmişti. Ahmet Çakmak'ın önergesi bunalımı tırmandıracak. AP komutanları muhtıranın 3. maddesini uygulamaya doğru itiyor. Uygulayamayacaklarını kestirerek mi? O birkaç gün telex başında geçti. Flash zillerinin yüreğimizi oynattığı, şehirler arası telefonların gazeteyi ayağa kaldırdığı gerilimli günler. İçilmiş kahve fincanları, gazoz şişeleri yerlerde sürünüyor. Kül tabloları dolup dolup boşalıyordu. Sıcak kırılmıştı biraz. O kadar terlemiyorduk. Işığın şiddeti düşmüş, göz kamaştıran yoğunluğu yerini şehri sanki sırlamış tatlı bir ışımaya bırakmıştı. İzmir'in sonbaharı çok güzeldir. Başbakan Erim mecliste gündem dışı konuşarak Demirel'i cevaplandırdı. Komutanlarla aynı şekilde düşünüyormuş. Yalnız bu kadar mı? Hayır. 12 Mart muhtırası verildiği zaman ses çıkarmayıp demokrasiyi yaşatalım diye vatanseverlik yapıyoruz deyip arkadan bu kürsüden zamanı gelince onu da eleştiririz demek, bu kürsü dışında şurada burada 12 Mart muhtırası hakkında şöyle veya böyle konuşmalar yapmak mertlik değilmiş. Başka ne diyebilirdi? Hala merak ederim. Ne derse desin, Demirel amacına ulaşmış. Muhtırayı da muhtıra hükümetlerini de meşruiyet açısından tartışma gündemine getirmişti. Ankara muhabiri heyecan verici haberler aktarıyor. AP Genel Yönetim Kurulu toplantıya çağrılmış. Başbakan Erim'in konuşmasına parti olarak karşılık vereceklermiş. Öyle yapmadılar mı? 5 Ekim günü sabaha karşı AP Genel Yönetim Kurulu hükümetteki 5 bakanını çekmeye karar verdiğini açıkladı. Kitaplı, Özalp ve Akçal birbiri arkasından istifa ettiler. Karakaş ve Ergun görevinde kaldı ama hükümet bunalımı başlamıştı. Buna ara rejimin bunalımı demek yanlış mı olurdu acaba? O telaş arasında ben unutmuş olsam da Leman Korkut'u iktisat muhabiri unutmamış. Bir akşam çıkmak üzereyim, elinde bir dosyayla önüme dikiliyor. Leman Korkut'la ilgili araştırmalarının ilk sonuçlarını görüşüme sunmak arzusundaymış. Böyledir bu çocuk, filan konuyu kurcala demek yeter. Canla başla çalışıp öyle ayrıntılı bir dosya hazırlar ki içeriği, tertibi ve temizliği karşısında şaşa kalınır. Şöyle gelişi güzel karıştıracak oldum, bölüm başlıkları bile işin ne derece ciddi tutulduğunu gösteriyordu. Ticaret odası kayıtlarına göre Egenat AŞ'nin kısa tarihçisi. Biraz daha ileride Türk Nattiyer Traktör AŞ hangi şartlarda kuruldu? Az önce gece müdürü ve yazı işleri müdürüyle birinci sayfa üzerinde çalışmıştık. İçeride cigara dumanından göz gözü görmüyor. Mavi bir tül denizi içinde yüzüyoruz. İktisat muhabirine şu pencereyi açar mısın dedim. Yerime oturdum. Pencereyi açtı, saygıyla ayakta duruyor. Gün batımının tutuşturduğu camlar, acı itfaiye sirenleri Hatay doğrultusunda uzaklaşıyor. İktisat muhabirine otur dedim. Dosyanı ayrıca inceleyeceğim. İlave etmek istediğim başka şey var mı? Oturdu. İki şey dedi. Birincisi Leman Korkut adına iş adamı diye 1965'den önceki kayıtlarda rastlamıyoruz. Önemli bir sanayici olarak yani bu tarihte ansızın peydahlanıyor. Evveliyatını bulamadım. Merakımı çekti, kurcaladım, saptadığım şu oldu ki Leman Korkut, kocası Ekrem Korkut'un mirasçısı. O ise 1951'den itibaren tüccar olarak gözüküyor. Nattiyer Traktör Dağıtım ve Ticaret Firması'nın sahibi, Demokrat Parti milletvekili. Paris'te ölmüş. Bunun üzerine... Orasını geç diyorum. Söyleyeceğin ikinci şey... Korkut Holding olayının gerisindeki bence Leman Korkut'tan ziyade Muhlis Civan, Korkut ailesiyle ilişkileri hayli eskiye dayanıyor. Ta Ekrem Korkut'un babası zamanına. İhtiyarın mirasını bir süre o yönetmiş. Arkasından Ekrem Korkut'un Nattiyer traktörlerinin Türkiye mümessilliğini almasını sağlamış. O ölünce de eşinin traktör montaj fabrikası işine girmesini. Bence üstünde durulması icap eden şahıs budur. Muhlis Civan. Neyin nesiymiş? Adı hep duyarız ama. Eski piyasa kurtlarından Selanikliymiş. Balkan Savaşı'ndan sonra İzmir'e geliyor. Frank Mahallesi'nde Lotario Piyango bileti satarak başladı diyorlar. Bir ara American Tobacco Company'ye kapılanıyor. Kurtuluştan sonra Envali Metruke'ye, Ekrem Korkut'un babasıyla orada rastlaşmışlar. İster istemez o akşam 7-10 vapuruna kaldım. Akşam Eflatun cam kırığı halinde şehrin üzerine serpiliyordu. Batıda hala büyük bir yangın kızıllığı, ufukta kaybolmak üzere olan bir gemi. Konak meydanı bir tuhaf. Bu yıl İzmir fuar sonrası sakinliğini bir türlü bulamıyor. İki adımda bir boynu fotoğraf makineli, eli haritalı turistler, her köşe başında yabancı plakalı otomobiller. Nedenini şehrin duvarlarını kuşatan afişlerden çıkarmak olası. Spor servisindeki çocuklar bir tanesini de odalarının duvarına asmışlar. 6. Akdeniz Oyunları, 6 Ekim 17 Ekim İzmir. Yarışmaların eli kulağında, çeşitli ülkelerin sporcuları salkım salkım şehre dökülüşüyor. Fuara gelmiş turistlerin bazıları da bu yüzden gitmedi. Vapurda Leman Korkut dosyasını başından sonuna okudum. Şirketlerin kuruluş tarihlerinden sermayelerine, sermaye tezyitlerine kadar her şey araştırılmış, kurucuların adları, adresleri, birbirleriyle ilişkileri titizlikle belirtilmiş. Ortaklık payları, hatta ödedikleri vergi hesaplanmıştı. Elimde bir bakıma eski bir İzmir ailesinin eşraflıktan tüccarlığa, tüccarlıktan sanayiciliğe nasıl yükseldiğini kanıtlayan bir belge tutuyordum. Yalnız iktisat muhabirinin dediği gibi iş çevrelerinde olduğu kadar bu dosyada da Leman Korkut 1965 sonrasında birdenbire Türk Nattiyer Traktör AŞ'nin en büyük hissedarı olarak peydahlanıyordu. Daha önce neydi, neredeydi, ne yapıyordu belirsiz. Bu belirsizlik örtüsünü ertesi gün moda ve sosyete muhabiri Serpil oldukça araladı. Baş mürettiple dizgi yanlışlarını önlemek için ne yapabileceğimizi tartışıyorduk. Baktım o uzaktan eliyle işaretler yapıyor. Bir dakika görüşebilir miyiz? Üzerinde alışılmadık bir heyecan yanına gittim. Nedir Serpil diye sordum. Leman Korkut'la ilgili bilgi istemiştiniz ya dedi. İki gündür Kültür Park Evlendirme Dairesi'nin arşivinde anam ağladı. Sonunda aradığımı buldum. Leman Korkut diye birisi yok abi. Bu adla dolaşan kadın aslında Jean Corten diye bir Fransız. Anasının adı Magda. Babasının... İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.